أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا. Allah-u Teala ahiret kazancını elde etmeye çalışana, kastı ve niyeti bu olana dünyayı da verir. Ama dünyaya niyetli olana ahireti vermez. Allah-u Teala'nın böyle bir yasası vardır. Bir başka hadis hatırlıyoruz konuyla ilgili. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, kimin derdi, sıkıntısı, ana hedefi, esas gayesi dünya olursa, o dünyayı istedi diye bütün isteği ona verilmez. Hatta iki kaşının arasına, alnına bir fakirlik yazılır ki o zaten doymak bilmez. Ne elde ettiyse yine azdır, yine perişandır. Ama kimin de niyeti, asıl düşüncesi, esas gayesi ahiretse, onun da iki yakası bir araya gelmiş, işleri uyarınca gitmiş, rahat ve huzur kazanmıştır. O dünyayı istemedi, ahireti istedi diye ahiretten nasibi verildi diye dünyadan da mahrum edilmez. Dünya da ona boyun bükmüş olarak teslim olur. Ama onun kalbine bir zenginlik, kalbine bir huzur, kalbine bir sükun verilmiştir. İşte bu ve benzeri kurallardan öğreniyoruz ki, bir insanın asıl hedefi, esas gayesi eğer dünya ise, o insan dünyayı istedi diye ona verilse bile, o verilenle mutmain olmayacak, rahat ve huzur duymayacaktır. Çünkü hedefi dünya olan için, dünyada hedeflediğini elde etmesi onu doyurmayacaktır. Ona mutluluk kazandırmayacak bir seviye her zaman az demektir. Gerçi, Hud suresi 15. ayette, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا Kim ki dünya hayatını, dünya hayatının ziynetini, süsünü, dünya hayatına ilişkin ne varsa hepsini isterse, نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ fiha. Amellerinin karşılığını orada ona tas tamam veririz. Yani bütün amellerinin karşılığı hep dünya olarak veririz ona. Ve hum fiha la yubhasun. Ve orada onlar hiçbir zarara da uğratılmazlar. Yani istediklerini elde ederler. Ama ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey yoktur bunlar için. Ve habita ma sana'u fiha. Dünyada yapıp ettikleri şeyler de hep boşa gitmiştir ve batılun mâ kânu yâmelûn, bütün amelleri iptal edilmiştir denilir. 16. ayette. İkisini birlikte düşünüyoruz. Bir insan bütün hedefi, ana gayesi dünya olarak hareket ederse, evet dünyaya ulaşmaya çalışır fakat ulaşmaya çalıştığı dünya onu bırakacak, o dünyayı bırakacaktır. Dünya istediği kadar onun olmayacak ama hep o istemeye devam edecektir. Hiç doymayacak, hedefi hep ileride, hep gözü aç, hep içi aç olacaktır. Ancak toprakla doyabilecektir. Ama kim de ahiret için çalışırsa, ahiret adına hareket ederse, o zaman onun için dünyayı elde etme problemi bitmiştir. Zaten mevcut olan onun ahiretin elde edeceği miktardır. Bir başka ifadeyle, o kişi, ahiret isteyen kişi, ahireti kazanacağı miktar bir dünyalıkla imtihan olacaktır. Yani ona dünyadan da bir şeyler verilecek ve o imtihanına yeterli miktarda dünyalığa zaten baştan sahip olacaktır. Çünkü daha ana karnındayken onun biket bi rızgihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id hadisinden öğrendiğimiz kadarıyla, ona yapılacak tahsisat zaten baştan bellidir. Tekrar okuyorum hadisi. Allahu Teala ahiret kazancını elde etmeye çalışana, derdi sıkıntısı ahiret olana, yani niyeti ahiret olan için dünyayı da verecektir. Ama dünyaya niyetli olana ahiret verilmeyecektir. Çünkü hedef dünya ya da asıl gaye dünya ise o kişinin ahiretten payı, yani cenneti elde etme imkanı yoktur. Değilse herkesin ahiretten payı vardır. Eğer Allah'ın dediği gibi yaşamışsa cennet, değilse cehennem onun payıdır. 156. İnnallâhe yegâru lil muslimi fel yegâr. Allahu Teala Müslümana karşı titizlenmekte, onun haramla ilgilenmesini istememektedir. Onun haramla ilgilenmemesini istemektedir. Öyleyse Müslüman da Allah'ın emrine karşı titiz davransın, onu kaybetmekten korksun. Kıskanmak şeklinde de tarif edilen bir kelimedir. Gayretullah denilir. Yani Allah'ın sakınması ve kıskanması. Allah Müslümanı sakınır. Allah Müslümanın harama düşmesinden onu korumaya çalışır. Kıskanır. Yani onun günaha düşmesini, onun haram işlemesini istemez Allah. Özel titiz davranır. Özel koruması altına almıştır. Özel olarak onun haramlardan uzak olmasını, yani itaat dünyasında bulunmasını ister. Bundan dolayı Aleyhissalatü Vesselam'ın isteği ve arzusu o ki, Müslüman da Allah'ın yasalarına, Allah'ın emrine, Allah'ın rızasına karşı böyle gayreti olmalı, titiz davranması gerçekleşmelidir. İçki, kumar gibi, zina, fuhuş gibi, isyanın büyükleri, günahların büyükleri konusunda Cenab-ı Hakk'ın Müslüman özel koruması vardır. Yani ipi koparmış, işi bitirmiş, her şeye rağmen ne olursa olsun günaha dalmayı hedeflemiş olanlar, tabi onlar işin dışında. Ama Allah lillah için, rızayı bari için, Allah'ı razı edebilmek için gayret eden Müslümanlar, hani insanlık gereği şeytan bir yol bulup da saptırmaya çalışmışsa, Allah'ın korumasıyla karşılaşacaktır. Allah koruyacaktır onları. Çünkü aslında istemeyen insanın günahtan korunması kolaydır elbette. Allah bir şekilde ona hatırlatacak ve o kul ondan kurtulacaktır. Öyle olunca kul da Allah'ın yasaklarına karşı, Allah'ın emirlerine karşı, Allah'ın dinini yaşama konusunda titiz davranmalı, gayret etmelidir. Gayretullah denilen Allah'ın korumasını kul da Allah'ın dinine karşı yapmalıdır. Allah'ın dinini korumalı, dinini yaşamaya titiz davranmalıdır. İnnallâhe Teâlâ yakbelu tevbete abdihi mâ lem yugârgır. Allahu Teala kulunun tevbesini onun canı boğazına gelmedikçe kabul eder. Can boğaza gelmedikçe tevbe edilmelidir ve Allahu Teala mutlaka kabul edecektir. Gerçi tevbenin böyle can boğaza gelinceye kadar yapılabileceğini anlatmak, kimi Müslümanlara göre insanları isyana sevk etmeye kapı açmak gibiymiş. Ben o kadarını bilmiyorum. Yani içki içen bir Müslüman, evet hem Müslüman hem içki içiyorsa, içerken ama imanı gitti, sonra yeniden geldi konularını tartışmıyorum. Ama pişman olmalı, tevbe etmeli ve bırakmalıdır. Tevbe edip içkiyi bırakan bu Müslüman yine şaşar, yine yanılır, yine yenik düşer heva ve hevesine, yeniden içerse o yine tevbe etmelidir. Sonra tekrar şaşar, yanılır, hata eder, geri dönerse tevbeye yine geri dönmelidir. O yine tevbe etmeli, o yine tevbe etmelidir. Hatta can boğaza gelinceye kadar kendi iradesiyle bizzat, "Ya Rabbi pişmanım, affet beni, vazgeçtim," demeye devam etmelidir elbette. Bu gerçekten bir Müslümana öğretilince, evet sen hangi konum, Ne durumda olursan ol mutlaka tevbeye imkanın vardır gerçeğini bir Müslümana biz öğretince, oh iyi öyleyse ben her naneyi yiyeyim, her günahı işleyeyim, her kötülüğü yapayım, sonunda da tevbe ettim mi bitti nasıl olsa demeyi öğretmek manasına gelmez Müslüman için. Ama imanında, İslam'ında, samimiyet ve sadakatinde bozukluk olanlar için onlar zaten bizi öğretmesek de farklı açık kapılar arayacak, kendilerine göre yorumlar yapacaktır. Evet, İslam dinine göre kişi hangi günahı ne derece işlerse işlesin, can boğaza gelmemişse onun oradan cennete gidecek bir yolu mutlaka vardır ve o yolu yok demeye hiç kimse yetkili değildir. Şöyle de ifade edebilelim. İnsanoğlu zaman ve mekanın kesişim noktasında yaşar. Hallerden bir hal, ahvallerden bir ahval üzeredir. Bir durum, bir konum üzeredir insanoğlu. Ya hasta, ya sağdır, zengin veya fakirdir, çocuk veya büyüktür, evde, çarşıda, pazarda, semada veya arzda, mekanın bir birimini yaşamakta, saat 8'de 9'da, pazartesi veya perşembe, ocak veya şubat, Muharrem veya Safer ayında yaşamaktadır, genç veya ihtiyardır. İşte hangi konum ne durumda olursa olsun, eyvah, ben buraya nereden gelmişim, ama ben buradan cennete gitmeliydim, bana cennet yolu yok mu dediği anda, İslam ona der ki, evet geçmişlerine pişman ol ve Bismillah de başla, sen buradan başlamalısın, bu yol senin cennete götüren yolun başlangıcıdır denilecektir. Çünkü bilebildiğimiz, görebildiğimiz en büyük suçlardan biri peygamberi öldürmeye yürümektir. Ama peygamberi öldürmeye giderken kişi pişman olabilir. Demek ki can boğaza gelmemişse tevbe kabul edilir. Önemli olan kişinin gerçekten o güne kadar, o ana kadar hayatının cennete götürücü bir yola dönüşüne evet demesidir. Canı gönülden niyet etmesi ve bu işe teşebbüs etmesidir. Bu tevbe Allah'ın istediği ve kabul ettiği tevbedir. Ama kişi ölmeden önce tevbe etmez, ölürken tevbe eder ya da kafirce ölürse onun tevbesi kabul değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 17 ve 18. ayetler tevbeyi şöyle anlatır. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Allah-u Teala'nın kabul ettiği, kabul edeceğini beyan ettiği, yapılınca sevdiği ve sevindiği tevbe, insan bir kötülük işler, bir yanlış yapar ama bilmeden, ya onun kötü sonuç vereceğini bilmez veya kötü olduğunu bilmez, ya yanlış olduğunu bilmez, ya öyle olduğunu bilmez ama bir kötülük yapar da sonra fark edince, fark eder etmez, 3 sene sonra fark etmiştir hemen yani, ya da kötülük yapar yapmaz arkasından fark etmiş de tevbe etmiş pişman olmuşsa, aman Allah'ım affet, sana döndüm, seni razı etmeye döndüm, dönüşümü yani tevbemi kabul et demişse, فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah bu tür tevbeleri kabul eder, bunların tevbesini kabul eder. Gerçekten Allah ve كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Hem bilen hem hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. Ama وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Hani şu kötülük işleyenler var ya, devam ediyorlar kötülük işlemelerine. Kötülük yapmaya devam ederken hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlardan birine ölüm gelip çattığında derse ki قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ İşte ben şimdi tevbe ediyorum. İşte böyle insanların tevbesini Allah kabul etmeyecektir. Onların tevbesi tevbe değildir. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Bir de kafirce ölenlerin tevbesi kabul edilmeyecektir. اُولَٰئِكَ عَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Çünkü Allah onlar için acı bir azap hazırlamıştır. 158. hadis. اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ Bir diğer rivayette يَنْهَاكُمْ ثَلَافًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ve idaatel mal ve men an vehat ve ve'del benat ve ukukal ummahat. Allahu Teala size dedim, dedi, dediydim, demişti, demeliydim, deseydim gibi işi sözde bırakmayı ve dedikodu etmeyi, malı İslam'ın istemediği yerlere boşa harcamayı ve çok soru sorup üstelemeyi yasaklamıştır. Nimetlerin insanlara ulaşmasını engellemeyi, kızları diri diri gömmeyi, annelere itaatsizlik etmeyi de yasaklamıştır. Başka rivayetlerde ilk üçünün bir grup, son üçünün ikinci bir grup olarak bir grubunun kerih görülenler, bir grubunun da yasaklananlar, nehyedilenler olarak beyan edildiği bir hadisin huzurundayız. Yani ama özetle, burada sayılan bu altı özellik, İslam'ın istemediği, Allah-u Teala'nın yasakladığı, nehyettiği, kerih gördüğü, hoşlanmadığı şeylerdir. Onlardan burada birin sırada kıylu kal ifade edilir. Yani Arapça şekliyle kıyla denildi, kale dedi kelimelerinin Türkçe'de dedikodu karşılığı kullandığını biliyoruz. Ama Arapça'da dedikodu nemime demektir. Yani laf taşımak anlamına gelir. Buradaki kıyla ve kalenin dedi, denildi, sen dedin, falan dedi, filan dedi ki, ama Allah dedi, peygamber dedi, tamam denilenler bunlar, nerede kalmıştık, gelsin çaylar çorbalar şeklinde bir anlayışın İslam'a göre nehyedildiğini anlıyoruz. Demek ki insanlar işi sözde bırakmamalılar. Eğer söylenen söz dinlenmesi gereken bir sözse, tavır alınacaksa, plan yapılacaksa, hayat ona göre düzenlenecekse, o sözden sonra ona göre amel edilmelidir. Ama sadece işi sözde bırakmak, konuşmak ve bitirmek, yani mesela İslam anlatılır ama yaşanmaz, üzerine konuşulur ama ilgilenilmez şeklinde işi sadece söze havale etmek İslam'ın yasaklarındandır. Ayrıca Allah dedi, peygamber dediden sonra peki ya sen ne diyorsun? Peki peygamber böyle demiş, siz ne diyorsunuz, biz ne diyelim şeklindeki bir ifade zaten yasaktır. Ama maalesef bugün kimi Müslümanlarda bunun benzerini görüyoruz. Evet, Allah kitabında böyle demiş. İslam'ın o ilk günlerinde, asr-ı saadette, İslam'ın anlaşıldığı o dönemde Allah böyle diyormuş, anladık. Peki siz ne diyorsunuz, bugün ne yapalım gibi ifadeler sanki dedi ve denildi, Allah dedi, biz de böyle dedik gibi bir yasağın yaşanması demektir. Çünkü bir konuda Allah ve Resulü bir şey söyledi mi, artık bize düşen sadece teslimiyettir. Onun anlaşılması adına, bizimle ilgisi adına elbette konuşulur. Yani beyanı için, tedrisi için, eğitimi için üzerinde durulur. Fakat Allah bu konuda böyle diyor, peki ya siz ne söylüyorsunuz denmez elbette. Yani bu konuda şöyle bir hadis var, sen ne diyorsun diye bazen sorular sorulur. Hayrola diyorum, peygamberi benimle mi test ediyorsun, yoksa benim imanımı test etmekle mi görevlendirildin? Öyle ya, o konuda peygamber öyle diyorsa benim ne demem gerekir? Ben de elbette peygamber güzel söyler, onu biz uygulayan olalım demekten başka bir şey diyemem. Ama yani bu uygulanır mı diyorsa insanlar, onu bana değil peygambere söylenmeli. Yani ya Resulallah sen böyle söylemişsin ama galiba bizim dönemi unuttun, sen bizim dönemi bilmiyorsun, sen bizim döneme göre konuşmayı da bilmemişsin, sen bunu yeniden düşünsen demek anlamına gelir ki ben böyle bir inançtan beri olmanın Müslümanlık olduğuna inanıyorum. Ve kethrate sual, Cenab-ı Hakk'ın istemediği, kerih gördüğü, yasakladığı şeylerden biri de sualin kesretidir. Yani hem soru sormanın çokluğu, hem çok istemenin çokluğu. Yani sual istemek demektir. Bilgi isteyen soru sormuştur, mal isteyen de dilencilik yapmıştır. O da çok olur, yani denge aşılırsa elbette yasaktır. Buna göre insanlar sadece soru sormak, soru sormuş olmak için sormak, çok soru sorup üstelemek amele yönelik değil, anlasaydı öylece amel edecekti değil, işte öylece sormak için sorarlarsa bu yasaktır. Aynı şekilde kendilerine ayrılan miktarı yetersiz görüp daha çok, daha çok istemek, daha çok mal mülk sahibi olmak manasına, yani dünyalık sorununu çoğaltmak manasına istiyorlarsa o da ayrıca yasaktır. Bazen genele konuşma ortamlarında imtihan oluruz. Adına konferans diyorlar veya benzeri konuşma ortamları. Düzenleyenler veya orada kendilerini görevli bilenler sorarlar. Şöyle kemali edeple ve hürmet ve ciddiyet ve samimiyetle. Acaba hocam konuşmanın sonunda soru cevap faslı da olur mu? Ben hafif bir gülümsemeyle her zamanki gibi cevabımı veriyorum. Evet serbestler fakat bana benim anlatımımdan sonra soru gelmez pek diyorum. Hayrola diye gözleri açılıyor. Diyorum ki benim zaten gücüm yok ki tam anlatayım. Ben kıt kanaat anlattıktan sonra bile amel etmeye yönelik, hayatı düzenlemeye yönelik bu anlatımdan sonra insanlar benim anlatım seviyemi az görüp daha da derinleştirmeye çalışmak yerine susmayı tercih ediyorlar diyorum. Yani mevcut yüklediğim yük onlara ağır geliyor ki bir de sorularla derinleştirip bunu artırmaktan yana öyle bir soru cevap faslı olmuyor pek diye şaka ya da naz ettiğim oluyor onlara. Demek ki insanlar sırf soru sormak için soruyorlarsa ya da soruyla derinleşip üstelemeye çalışıyorlarsa kendi ameli hayatlarını yani eylem dünyalarını düzenlemek için değil, daha iyi Müslüman olmak için değil, sırf bilmek ve bilmiş olmak için soruyorlarsa bu onlar için yasaktır. Bu hadisten onu da öğreniyoruz. Bir de idaatel mal. Malı zayi etmek de yasaktır. Yani mesela elbisesini adam boş yere yakıyorsa, ayakkabısını suya atıyor, çöpe atıyorsa ya da odun kömür getiriyor ama sonra zevkine yakmak için kullanıyorsa veya benzeri tüm malı mülkü konusunda böyle bir idaası yani zayi etmesi, böyle yok etmesi varsa evet bunlar yasaktır anladık. Ama bu işin başka bir esprisi var galiba. Bir de esas boşa götürmek demek, onunla Allah'a kulluk yapacak idiyken bu imkanı kaçırmak, yani boşa harcamak demektir. İslam'ın istemediği şeyleri harcamak. Ben bu köşeye, bizim şehirde yaşayanların hiçbirinin evinde köşesinde bulunmayan bir köşe ayarlasam, ben bunun için milyarlarca lira sarf etsem, ama işte ben ama bunu gerçekleştirsem diyen insanın bu harcaması boştur. Yani bir harcamanın öncesi ve sonrasına bakıyoruz. O harcama yapılmadan önceye göre, o harcama yapıldıktan sonra harcamanın yapılışı, yapanı ve yapılanı eğer daha iyi Müslüman etmişse, işte o harcama İslam'a göre yapılması gereken bir harcamadır. Güzeldir, boşa gitmemiştir o harcanan mal. Ama değilse boştur. Hem de bomboş. Bir de وَمَنْ عَنْ وَهَاتْ. Nimetlerin insanlara ulaşmasını engellemek de yasaktır. Yani hep bana gelsin, kimseye gitmesin. İnsanlara gitmesini engelleyeyim ama bana gelmesini teşvik edeyim anlamında gerçekten İslam'ın istemediği bir durum. Bakın siz çevrenize, bunu iyi anlarsınız. Ben merkezli ama Allah karışmayan, peygamber örneği olmayan bir ben merkezli çaba elbette İslam'ın yasakladığı bir tavırdır. Bir de وَوَعْدَ الْبَنَاتِ. Kız çocukları diri diri toprağa gömmek de yasaktır. Yani İslam'ın anlatımına karşı Müslümanca bir tavırla dinlemek vazifemiz olunca yanlış ve yamuk anlamaya zaten baştan kapı kapalıdır elbette. Yani bir insan, aa öyle mi? Kız çocuklarını gömmeyelim, öyleyse erkek çocuklarını gömelim demeye yetkili değildir. Çünkü söz öyle anlaşılmaya zaten müsait değildir. Yani insanlar çocuklarını, ciğerparelerini, o gönüllerinin meyvelerini diri diri toprağa gömerek onlar yaşayacaklarken, Müslümanca yaşayıp cennete gideceklerken, Allah'ın emirlerini yaşayan bir toplum oluşturacaklarken, onları diri diri toprağa gömmek ve öylece ölmelerini istemek elbette Allah'ın istemediği bir davranıştır. İslam'dan önce cahiliye dönemi Araplara öyle yaparlarmış. Derlermiş ki, ayıptır, soframa bir kız oturacak, ekmeğimi bir kişi daha yiyecek ve bana getirisi olmayacak. Ayıptır sonra, bunlar bir başkasının ocağına, bir başkasının kucağına gidecek. Öyleyse ben bunu şimdiden defterini dürüp işini bitirsem, götürüp gömsem, bir çukur kazsam atıversem, bir kuyuya atıp arkama bakmadan dönsem, üzerine kumlar yığsam da ölse bitse gitse derlermiş. Yapmışlar nitekim rivayetlere göre. Peki ya şimdi? Şimdi kuyular değişti mi dersiniz? Elbette, yani dünün insanları kuyu ile yaşarlarmış. Hayatlarında kuyu varmış. Su alırlar verirler, inerler çıkarlarmış. Kuyuya düşenler olur, orada ölenler olur. Oraya atılanlar olurmuş. Peki ya şimdiki insanların kuyuları ne dersiniz? Dertlerini aktardıkları, sözlerini dinledikleri, hayatlarını arkadaş bildikleri kuyular, çocuklarını gömdükleri, kendilerini gömdükleri kuyular. Nice bataklıklar vardır şimdi bilirsiniz. Ekran bataklıklarından tezgah bataklıklarına kadar piyasaya, çevreye şöyle bir bakın, siz daha iyisini anlayacaksınız. Ama eğer hayat denilen şey, yani İslam'a göre yaşamak, vahiy ile beraber olmak, canlı olmak, Müslüman olmaksa, ölü olmak dinle ilgisizlik, dinle irtibatsızlıksa, bakın insanlar şimdi hangi kuyulara kendilerini, çocuklarını, ailelerini ve toplumlarını gömüyorlar da öldüklerinin bile farkında değiller. Ve hadiste öğrendiğimiz son yasak ve ukukal ummahat, annelere itaatsizlik. Peki babaya? Elbette o da yasaktır. Ana babaya itaatsizlik yasaktır. Ama anne ve babaya itaat etmek onları tanrılaştırmak anlamına gelmeyecektir. Onlar elbette sadece anne ve babadır. Allah'a isyan emretmeme şartıyla sadece onlar itaat makamında olmaya layık olacaklardır. Eğer Allah'a isyan isterlerse, tatlılıkla, güzellikle, anamız babamızdır diye, onları seviyoruz diye onlara engel olacağız. Ama her şeye rağmen Allah'a isyan isteklerini yerine getirmeyeceğiz. Hadisi tekrar okuyorum. Allah-u Teala size dedim, dedi, dediydim, demişti, deseydim, demeliydim diye işi sözde bırakmayı ve dedikodu etmeyi, malı İslam'ın istemediği yerlere boşa harcamayı ve çok soru sorup üstelemeyi yasaklamıştır. Nimetlerin insanlara ulaşmasını engellemeyi, kızları diri diri gömmeyi, annelere itaatsizlik etmeyi de yasaklamıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.